Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mustafa Asım Küçük Aşçı'nın kaleme aldığı Orta Seviye Tuzağı başlıklı yazıyı sunacağız. Son zamanlarda İktisat çevrelerinde dile getirilen bir ifade var. Orta gelir tuzağı. Türkiye gibi büyüyen ekonomiler bir seviyeye ulaşıp oradan daha yukarı çıkamaz. Yerinde saymaya başlarsa buna bu ad veriliyor. Bu tuzağa yakalanan ülke milli gelirini daha yukarı taşıyamıyor. Büyüme hızı artmıyor, yavaşlıyor. Bu iktisadi bir yazı değil elbette, fakat insana dair her şeyde birbiriyle irtibat vardır. Eş zamanlılık prensibi gibi isimler verenler de var. Dini bir hakikat ekonomiye, lisani bir mevzu sosyolojiye tam uyabiliyor. İnsanın şahsiyet gelişiminde de böyle bir orta seviye tuzağı var. Nefsi mülheme, nefsin mertebeleri şöyle sıralanıyor. Nefsi emmare, hep kötülük isteyen, şerre ve günaha dadanmış hal, kafir veya fasık seviyesi. Nefsi levvame, yaptığı kötülüklerden pişmanlık duyan, kendini ayıplayan fakat çıkış gösteremeyen seviye. Bu seviyeyi aşıp da biraz iradeyi ele alınca, bir miktar kendine çeki düzen verince o seviyeye nefsi mülheme adı veriliyor. Orada takva ve fücur ilham olunuyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu kalpte idrak edilmeye başlıyor. Bir basamak olarak değerli, tıpkı levvame gibi. Fakat varılmak istenen yer değil. Bu sebeple bir tuzağı var. İlhamlara ve idraklere aldanarak tamam oldum, bittim zannetmek. İktisattakinde yerinde sayma ve içten içe kaybetme gibi bu tuzakta asıl makbul seviyeden alıkoymuş oluyor. O seviye şu: nefsi mutmainne, takvanın, hayrın sadece idrak, sadece fark etme değil, gönle sinmiş bir tatbikata dönüşmesi. Günahı sadece zorlayıcı bir iradeyle terk edebilmek değil, tamamen gönülden çıkarabilmek, ibadetleri ve vazifeleri zorlanarak değil, lezzet alarak eda edebilmek, kulluğun huzuruna erebilmek. Herkes verir de telkini, ancak tadan bilir. En zirvenin de fevkini ancak tadan bilir. Tarife sığmıyormuş o eşsiz müşahede. Ruhun kanatlı şevkini ancak tadan bilir. Kalbin cihanı, cenneti, her varı terk edip en sonda terki terkini ancak tadan bilir. Hakkın yolunda bir adım atmış veli kulu refref hızıyla sevkini ancak tadan bilir. Sen tatmadın o lezzeti, tali nakildesin. Aşkın o haz ve zevkini ancak tadan bilir. Dil anlatır, muhayyile söyler, gözün görür. Lakin o son sabahkini ancak tadan bilir. Tatmamış nefis, tattığı yarı yolu tam zannederse orta seviye tuzağına yakalanmış olur. Orta gelir tuzağı bir müddet sonra yatırımların düşmesi ve benzeri sebeplerle ekonomiyi daha da geriye de götürebilirmiş. Orta seviye tuzağına düşen de levvameye, hatta Allah korusun emmareye yuvarlanabilir. Zaten büyüklerin söylediği gibi manevi dereceler sökülemez apoletler değildir. Çare nedir? İktisat mütehassısları orta gelir tuzağından kurtulmak için bol tasarruf ve yatırım lazım diyorlar. Yani tuzağa kapılmamak, olduğu yeter dememek ve devam etmek. Şahsiyet gelişimi ve dini hayatta da insan daha yolun başında olduğunu idrak edip çalışmaya devam etmeli. Salih ameller biriktirmeli, yeni hayır hasenatlara teşebbüs etmeli. Orta gelir niye tuzaktır? Çünkü eskiye nazaran gelir artmıştır. Bir doyum oluşturmuştur. Doyum yani tatmin, yani çalışmayı bırakıp doymaya, yemeye yönelmek gibi şeyleri akla getiriyor. Kazanmanın getirdiği neşe, sevinç ve rahatlığın gevşekliğe sevk etmesi. Maneviyatta mutmainne makamı tatmine ulaşmış demek, fakat bu kalbi bir tatmin olmalı, nefsani değil. İnsan iki halin arasındadır, kabz ve bast. Kabz, tutuk, moralsiz, neşesiz, buruk halin adıdır. Hastayken veya acı bir haber aldığımızda yahut sebepsiz yaşadığımız bir neşesizlik hali gibi. Bastsa hayat dolu olmak, neşe, ferahlık. İnsan her iki halin de faydasını alabilmeli, zararından kaçınabilmeli. Kabzın tehlikesi yeis, tamamen hüsran duygusuna kapılmak. Faydasıysa ciddiyet, acı lokmayı sabırla yutkunabilmek. Bastın tehlikesi şımarma, gevşeme, aşırı ümit ve hayalcilik. Faydası lezzet alarak daha fazlasını yapabilme enerjisi. Talebelikten bir misalle izah edelim. Bir talebenin sevdiği, alaka duyduğu bir sahada okuması başarısını artırır. Fakat imtihanlar, başarısızlık korkusu ve sınıfta kalma baskısı olmasa kim tam olarak dersine çalışır? Din heyecandır, muhabbettir, istekle ve arzuyla koşturabilmedir. Bu sebeple bast enerjisine ihtiyaç duyar. Fakat uhrevi ceza endişesi de insana çeki düzen verir. Heyecan tazelemek mühim bir ihtiyaçtır. Mübarek zamanlar aslında tam da bunu sağlıyor. Kimisi fezailiği amal ruhsatıyla zayıf kaynaklı, kimisi de seneyi devriye mantığında. Fakat hepsi kabz veya bast tuzağına düşmüş insana el uzatıyor. Bin aydan hayırlı gibi hususi ücretler vaat ediyor. Gel bir milat olsun diyor, sadece bugün yap demiyor, bugünden itibaren diyor. Sürdürebilen kazançtı, sürdüremeyen de en azından o günü değerlendirmekle hata etmiş değil. Diğer taraftan da mübarek günler kabz enerjisini de kullanıyor, korkutuyor. Bunu da değerlendirmezsen sana yazıklar olsun diyor. Sırf mübarek zamanlara hürmet için bile kötülüklere ara verilmesi, kimileri için de tamamen terk etmeye vesile oluveriyor. İktisattaki orta gelir tuzağına sebep olan hususlardan biri, tek tip üretimmiş, sadece montaj sanayi, sadece turizm gibi tek tiple kalmış ekonomiler bu tuzağa daha kolay yakalanabilirmiş. Bundan kurtulmak için bir yol da üretimin çeşitlenmesiymiş. Dini hayatta da kandil vesilesiyle bir oruç, bir hatim, bir ikram, bir vaaz, bir sohbet denirken bu çeşitlenme yaşanabiliyor. Hele Ramazan'da bu çeşitlenme, mukabele, teravih, seher kalkışları, kumanya ve fitre derken iyice kuvvetleniyor. Dini hayatımız sadece ferdi veya sadece içtimai ibadetlere daralmamalı. Dinimiz bütün hayatı ihata edecek şekilde geniş, orta seviye tuzağı diye adlandırdığımız halin topluma yansıması belki de son zamanlarda sancısını yaşadığımız şuurlu bir gençliğin inşa edilememesi, çokmuş gibi görünen manevi hizmetlerin aslında gençliğin sadece %3'üne ulaşabilmesi gibi dertlerimiz olabilir. İlahiyat ve tasavvuf meselelerine iktisadi bir bakışla bakmaya çalıştık. Dileriz. Ülkemiz siyasi ve iktisadi tuzaklardan selametli olsun. İsraftan korunup tasarrufla büyüsün. İstihdamı artıracak pek çok faydalı sahaya yayılmış yatırımlarla kuvvet bulsun. Ülkemiz imkan ölçüsünde hiçbir sahada ele güne muhtaç kalmasın. Dini hayatımız da tuzaklardan salim bir şekilde huzur ve itminana ersin. Ferdi, içtimai sahada sürekli bir tazelik içinde heyecan ve muhabbeti yaşasın. Mübarek günlerde buna vesile olsun. Değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda Mustafa Asım Küçükaşçı'nın kaleme aldığı Orta Seviye Tuzağı başlıklı yazıyı paylaştık ve Sesli Dergi'ye yine Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde yer alan Niyet Ettim Allah Rızası İçin başlıklı yazısını sunacağız. Bir Hadis. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir. Bir mesaj. Şeklen ne yaptığın değil, ne niyetle yaptığın önemli. Onun için niyetine dikkat et. Mekke'den Medine'ye hicret edileceği günlerde ashab-ı kiramdan biri, Ümmü Kays adında bir hanımla evlenmek ister. Ümmü Kays, diğer müminlerle birlikte Medine'ye hicret etmeyi düşünmektedir. Medine'ye hicret etmeyi aklından geçirmeyen o sahabi de, Ümmü Kays'la evlenmek arzusuyla Medine'ye hicret etmek zorunda kalır. Bu duruma vakıf olan sahabiler, bu kişinin hicret sevabı kazanıp kazanmayacağı hususunda kendi aralarında tartışmaya başlarlar. Nihayetinde durumu Allah Resulüne arz ederler. O da yukarıda serlevha hadisimizde yer alan ifadelerini irad edip, herkesin niyetine göre sevap kazanacağını bildirir. Bazı İslam alimleri bu hadisi şerifi anlamanın, İslamiyet'in üçte birini anlamaya denk olacağını ifade ederken, İmam Şafii Hazretleri de bu hadisi, din ilminin yarısı saymak gerektiğini belirtmiştir. Bu bakımdan, hadis alimleri bu mühim yerinden dolayı hadisleri bir araya getirdikleri kitaplarına genelde bu hadisi şerifte başlamışlardır. Evet, kişinin kalbinden geçirdiği niyetlerin çok mühim bir yeri vardır. Çünkü Allah Celle Celaluhu davranışlara, şekillere bakmıyor, kalplerde geçen niyetlere bakıyor. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar. Demek ki Allah Teala şekil olarak yapıp ettiklerimize değil, niyetlerimize ve samimiyetimize değer veriyor. Onun için kalp önemli. Çünkü kişinin söz ve davranışlarını hangi niyetle ortaya koyduğu burada saklıdır. Bu bakımdan ağzımızdan en güzel sözler çıksa bile önemli olan kalbin ne söylediğidir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz kendi mübarek göğsüne, daha doğrusu kalbine işaret ederek 3 defa takva işte şuradadır, takva işte şuradadır, takva işte şuradadır buyurmuştur. Onun için kalbin neyse sen osun, kalbin neredeyse sen oradasın. Nitekim sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir. İmanda da kalbin çok önemli bir yeri vardır. İmanın genel kabul gören tarifi şöyle yapılmıştır. İman dille ikrar, kalple tasdiktir. Yani dininle söylediğin şeyi kalbin tasdik edecek. Aynı şekilde yaptıklarınla kalbin uyumlu olacak. Kısacası söz ve davranışlarınla kalbinden geçenler aynı olacak. Bu bakımdan kalp önemli, kalpten geçenler önemli. Zira Cenab-ı Hak kalplerden geçeni bilir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Âl-i İmrân 29. Onun için şeklen namaz kılmamızdan evvel hangi niyetle namaz kıldığımız, namazdayken gönlümüzden neleri geçirdiğimiz, namazdayken kiminle olduğumuz daha mühimdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı müminlerin oruçtan nasiplerinin aç ve susuz kalmak olduğunu ifade buyurmaktadır. Demek ki mesele şeklen aç ve susuz kalman değil, bilakis niçin ve kimin için aç ve susuz kaldığındır. Şeklen bakınca kurbanın akıtılan kandan ve dağıtılan etten ibaret olduğu zannedilir. Ama Rabbimizin katında durum hiç de öyle değildir. Nitekim bir ayet-i kerimede o şöyle buyurmaktadır. Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a sadece sizin ihlas ve samimiyetiniz ulaşır. Hac 37. Bu husus yaşadığımız hayattaki bütün söz ve davranışlarımız için geçerli olan bir husustur. Bu bakımdan müminler olarak kendimize şu soruları net bir şekilde sormak ve yine net bir şekilde cevap vermek durumundayız. Niçin ibadet ediyoruz? Niçin tesettüre bürünüyoruz? Niçin sadaka veriyoruz? Ve bu ve buna benzer soruların cevabına net bir şekilde Allah rızası için diyemediğimiz sürece yapıp ettiklerimizin Allah katında fazla bir değeri olmayacaktır. Nitekim bir hadisi şerifte anlatıldığına göre kıyamet günü Allah Teala şehit olan birine ne yaptığını sorduğunda "Senin uğrunda çarpıştım, şehit edildim" diyecek. Fakat Cenab-ı Hak ona "Yalan söyledin, sana cesur adam desinler diye çarpıştın" buyuracak ve o adam yüzüstü sürünerek cehenneme atılacak. Daha sonra ilim öğrenip öğreten ve Kur'an okuyan bir kimse getirilecek. Ona da ne yaptığı sorulacak. "İlmi öğrendim ve öğrettim, senin rızanı kazanmak için Kur'an okudum" diyecek. Allah Teala ona "Yalan söyledin, ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı ise güzel okuyorlar desin diye okudun. Nitekim öyle de denildi" buyuracak. O adam da yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak. Sonra zengin bir kimse huzura getirilecek. O da malını Allah rızası için harcadığını söyleyecek. Hadis-i şerifte ona da "Cömert adam desinler diye malını sarf ettiğinin" söyleneceği ve diğerleri gibi onun da cehenneme atılacağı belirtilmektedir. Bunun için bütün söz ve davranışlarımızı Allah'ın rızasını gözeterek yapmalıyız. Aksi takdirde Allah korusun yaptıklarımız boşa çıkar ve şu ilahi ikaza muhatap oluruz. "Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın." Bakara 264. Demek ki mahşer günü geldiğinde şeklen namazımızla, orucumuzla, sadakalarımızla muhakeme olunmayacağız. Söylediğimiz sözleri, yaptığımız davranışları hangi niyetle yaptığımız, yani kalbimizden geçirdiklerimizle muhakeme olunacağız. Nitekim Fahri Kainat Efendimiz, "Bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Bir çöle geldiklerinde baştan sona bütün ordu yere batacaktır" buyurduğunda, Hazreti Ayşe radıyallahu anha, "Ya Resulallah, onların arasında ticaret için yola çıkanlar ve kötü niyetli olmayanlar varken niçin hepsi birden yere batacaktır?" diye sormuş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: "Hepsi birden yere batacak. Ahirette yeniden diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir." Onun için kalbe dikkat etmek gerek. Kalbimizden geçirdiklerimize dikkat etmek gerek. Onun için söylediğimiz sözleri ve yaptığımız davranışları hangi niyetle söyleyip yaptığımıza dikkat etmek gerek. Niyet o kadar önemlidir ki kişi hasta yatağında bile cihat sevabı, hatta şehit sevabı elde edebilir. Bir gazve esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Hastalıkları yüzünden Medine'de kalan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vadiyi geçtiğinizde onlar da sizinle birlikte gibidir." Neden? Çünkü hasta olmasalardı onlar da gönülden İslam ordusuna iştirak edecekler, Allah yolunda seve seve canlarını feda edeceklerdi. Ama hasta olmaları buna mani oldu. Cihada katılamadılar. Bununla birlikte bedenen yanlarında değildiler ama gönüllerindeki niyetlerle onlarla birlikteydiler ve sevaba ortak oldular. Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Şehit olmayı Yüce Allah'tan samimi olarak dileyen kimse, Allah rahat yatağında vefat etse bile şehitlerin derecesine eriştirir." Demek ki insanın kalbindeki niyetler çok önemli. sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde içinden malım olsaydı falan kişi gibi hayır yapardım diye geçiren kimsenin niyet ettiği şeyi yapmış gibi kabul edileceğini ve hayır sahibi gibi ecir kazanacağını bildirmiştir. Salih ve iyi niyet bir nevi kalbin ibadetidir. Mümin kalbinden geçirdikleriyle de sevap elde edebilir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Onun için kalbimizden geçirdiklerimize dikkat etmeliyiz. Yaptıklarımızı sadece Allah'ın rızasını gözeterek yapmalıyız. Unutmayalım ki, yarın mahşer gününde yaptıklarımız da değil, kalbimizden geçirdiklerimiz de yani niyetlerimiz de muhakeme olunacağız. Rabbimiz cümlemizin niyetlerini salih ve sahih eylesin. Rabbimiz niyetlerimizde isabet lütfetsin. Rabbimiz bizleri söz ve davranışlarında sadece kendi rızasını gözeten kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, Sesli Dergi programında son olarak bugün bir hadis bir mesaj bölümünden yardımcı doçent doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Niyet Ettim Allah Rızası için başlıklı yazıyı sunduk. Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından yazılar aktardığımız Sesli Dergi'nin bu akşamlıkta sonuna geliyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.